Ayrım 48, sayfa 934. Fransa'nın çöküşü. Hitler, İngilizlerin savaş kararına pek aldırmıyordu. O sırada başladığı Fransız seferi bitince İngilizler nasıl olsa yola geleceklerdi. 5 Haziran'da Dunkirk düştükten sonra ertesi sabah Almanlar Somme'a doğru büyük bir taarruza geçtiler ve az sonra Abbeville'den yukarı Rene kadar uzanan 600 kilometrelik cephe boyunca ezici bir kuvvetle hücuma geçtiler. Fransızların durumu umutsuzdu. Almanların onu zırhlı olmak üzere 143 tümene karşı Fransızların yalnızca 65 tümeni vardı. Bunların çoğu da ikinci sınıf tümenlerdi. En iyi tümenlerle zırhlı kuvvetlerin büyük bir bölümü Belçika'da harcanmıştı. Aslında zayıf olan Fransız hava kuvvetlerinde pek az uçak kalmıştı. İngilizler zarda kalan bir tek piyade tümeni ve zırhlı tümenin bir bölümüyle Fransızlara pek az bir yardımda bulunabilirlerdi. İngiliz hava kuvvetleri yardım edemezdi. Çünkü İngiliz adaları savunmasız kalırdı. Bundan başka Petain ile Weygand'ın hakim olduğu Fransız Yüksek Komutanlığı büyük bir bozgun havası içindeydi. Böyle olduğu halde bir takım Fransız birlikleri yine de büyük bir cesaret ve inatla savaştılar. Alman zırhlı kuvvetlerini zaman zaman orada burada durdurdular. Alman hava kuvvetlerinin durmadan yağdırdığı ateşe dayandılar. Ama eşit koşullar içinde yürütülmeyen bir savaştı bu. Telford Tyler çok doğru olarak belirttiği gibi Alman kuvvetleri zafer coşkunluğu ile Fransa'nın içine dalgalar halinde daldılar. Çok kalabalıktılar ve çok hızlı gidiyorlardı. Bu yüzden sık sık birbirlerinin yollarını kestikleri bile oluyordu. Fransız hükümeti 10 Haziran'da Paris'ten alelacele ayrıldı ve General von Küchler'in 18. ordusu 14 Haziran'da Fransa'nın gözbebeği olan savunmasız büyük şehre girdi. Eyfel Kulesi'ne hemen gamalı haç bayrağı çekildi. Bordo'ya kaçan hükümetin başkanı Reynaud 16 Haziran'da istifa etti. Yerine Petain geçti. Petain ertesi gün İspanya elçisinin aracılığı ile Almanlardan ateşkes anlaşmasının imzalanmasını istedi. O gün 17 Haziran 1940'da eski Kaiser sürgün olarak yaşadığı işgal altındaki Doğum kasabasından o zamana kadar yabancı bir türede olarak hor gördüğü Hitler'e bir tebrik telgrafı gönderdi. Bu telgraf Nazilerin ele geçen evrakı arasında bulunmuştur. Fransa'nın teslimi olayının üzerimde bıraktığı derin izlenimin etkisinde kalarak 1870'te İmparator Büyük Wilhelm'in şu sözleriyle Tanrı'nın lütfettiği büyük zaferden ötürü sizi ve bütün Alman Wehrmacht'ını tebrik ederim. Tanrısal adalet olayları tersine çevirdi. Bütün Almanların kalbinde büyük kralın Leuthen zaferini kazanan askerleri tarafından söylenen türkü yankılanıyor. Artık hepimiz Tanrı'ya şükrediyoruz. Bu büyük zaferi Tanrı'dan çok kendisinin yarattığına inanan Hitler bu telgrafa usturuplu bir cevap hazırladı. Cevabın gönderilmiş olup olmadığı belgelerden anlaşılmıyor. Führer bir süre önce doğumdan geçen bir Alman birliğinin sürgündeki kralın oturduğu şatonun çevresine bir şeref kıtası bıraktığını işitmiş. Buna çok kızmıştı. Hitler kıtanın hemen kaldırılmasını ve hiçbir Alman askerinin doğuma girmemesini emretti. İkinci Wilhelm 4 Haziran 1941'de doğumda öldü ve oraya gömüldü. Hassel'in güncesinde yazdığına göre sayfa 200 ölümü Almanya'da hemen hemen hiç dikkati çekmedi. Hitler ile Goebbels böyle olmasına özellikle dikkat etmişlerdi. Hitler bu teklife aynı gün cevap vererek önce müttefiki Mussolini'ye danışacağını söyledi. Çünkü cakalı savaşçı Fransız ordularının yenilmesi kesinleşince hemen bir kurt gibi 10 Haziran'da savaşa katılmış, yağmadan bir şeyler koparmak istemişti. Duce küçük hançeriyle Fransa'yı arkadan vuruyor. Hitler batıdaki savaş ile durmadan gece gündüz uğraştığı sırada bir sık sık Mussolini'ye mektup yazacak vakit buluyor, gittikçe çoğalan Alman zaferlerini ona bildiriyordu. Belçika ve Hollanda'nın tarafsızlığını garantiye almak için bu ülkelere hücum ettiğini ve Duce'nin kararını vermesini sağlamak üzere durumu dostuna haber vereceğini bildiren 7 Mayıs tarihli bir mektuptan sonra Hitler 13, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde birincisinden daha ayrıntılı ve daha dostça 3 mektup daha yazdı. Halder'in güncesinden de anlaşıldığına göre generaller İtalya'ya savaşa girsin ya da girmesin hiç aldırmadıkları halde Führer her nedense İtalya'nın müdahalesine önem veriyordu. Hollanda ile Belçika ortadan kalkınca İngiliz-Fransız kuzey orduları yenilip de geride kalan İngiliz askerleri de Dunkirk'ten gemilere bindirilmeye başlayınca Mussolini Palas Pandras savaşa katılmaya karar verdi. 5 Haziran'da savaşa gireceğini 30 Mayıs'ta Hitler'e bildirdi. Hitler hemen çok sevindiği cevabını verdi. Hitler'in 31 Mayıs'ta verdiği cevaptan, bu savaşın zaferle sonuçlanacağı konusundaki sarsılmaz inancımı hala kuvvetlendirebilecek bir şey kaldıysa o da sizin beyanınızda. Sizin savaşa girmeniz bile düşmanlarımızın cephesine şiddetli bir darbe indirilmesi bakımından hesaplı bir etkendir. Bununla birlikte Führer müttefikinden savaşa girme tarihini 3 gün daha ertelemesini rica etti. Önce Fransız kuvvetlerini iyice ezmek istediğini söylüyordu ve Mussolini de bu tarihi 5 gün daha erteledi. 18 Haziran'a aldı. Duce çarpışmaların hemen bu tarihten sonra başlayacağını söylüyordu. İtalya ile Fransa arasında pek çarpışma olmadı. Hitler büyük ortağını Fransa ile yapılacak ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Münih'e çağırdığı sırada 32 tümenlik İtalyan kuvveti bir hafta süren savaştan sonra Alp cephesinde ve Riviera'nın güneyinde bulunan 6 tümenlik ufak bir Fransız kuvvetini bile hala yerinden kıpırdatamamıştı. Oysa o sırada Ron Ovası'na akan Almanlar Fransızların gerilerini tehdit etmekteydiler. Bozguncu Fransız Yüksek Komutanlığı İtalya'ya karşı herhangi bir taarruz hareketine girişilmesini yasaklamıştı. Bir Fransız filosu 14 Haziran'da Genoa yakınlarındaki fabrikaları, benzin depolarını ve rafinerileri bombardıman etmişti. Ancak Amiral Darlan bu gibi hareketlere girişilmesini yasakladı. İngiliz Hava Kuvvetleri Marsilya'daki havaalanından Milano ve Turin'e hücum etmek üzere bombardıman uçakları havalandırmak istedikleri zaman Fransızlar alana kamyonlar göndererek uçakların havalanmasını önlediler. 12 Haziran'da Ciano güncesine şunu yazıyor. Mussolini çok utanıyor. Çünkü askerlerimiz bir adım bile ileri gidemedi. Bugün bile bir ilerleme kaydedemediler ve az çok bir mukavemet gösteren bir ilk Fransız tahkimatının karşısında durdular. Mussolini'nin şişirdiği İtalyan askeri gücünün ne kadar büyük bir palavra olduğu daha başlangıçta belli oldu. 17 Haziran akşamı Fransız ateşkes anlaşmasını Hitler'le görüşmek üzere Ciano ile birlikte trenle giderlerken süngüsü bir hayli düşmüş bulunan diktatörün ağzını bıçak açmıyordu. Siano'nun güncesinden. Mussolini durumdan memnun değil. Bu çabuk barış onu rahatsız ediyor. Fransızlarla yapılacak ateşkes anlaşmasının koşullarını aydınlatmak için yolculuk sırasında uzun uzadıya konuştuk. Duce, Fransız topraklarının büsbütün işgal edilmesine kadar gitmek niyetinde. Fransız filosunun teslim olmasını istiyor. Ama düşüncelerinin yalnızca danışma bakımından değeri olduğunu da biliyor. Savaş, İtalya'nın hiçbir aktif rolü olmadan Hitler tarafından kazanılmıştır. Onun için son sözü Hitler söyleyecek. Bu durum elbette Mussolini'yi tedirgin ediyor ve üzüyor. Çekoslovakya sorununda Chamberlain ile Daladier'in daha 2 yıl önce iki diktatörü yatıştırmaya çalıştıkları yerde, yani Münih'teki Führerhaus'ta Mussolini ile Siano Nazi başkomutanıyla konuştukları zaman Führer'in söylediği son sözün yumuşak olduğunu görünce şaşırdılar. Yeni bir darbe oldu bu onlar için. Görüşme üstüne düzenlenmiş gizli Alman muhtırasından Hitler'in her şeyden önce Fransız donanmasının İngilizlerin eline düşmemesine karar verdiği anlaşılıyor. Ayrıca Hitler, Fransız hükümetinin Kuzey Afrika'ya ya da Londra'ya kaçarak savaşa devam etmesinden de korkuyordu. Bu bakımdan ateşkes şartlarının ılımlı olmasını istiyordu. Barış şartları değiştirilebilirdi. Bundan başka bir Fransız hükümeti Fransız topraklarında yaşamalı ve Fransız donanmasının tarafsızlığını sağlamalıydı. Hitler, Mussolini'nin Toulon Fransız donanmasının toplandığı büyük bir Akdeniz üssü idi ve Toulon ve Marsilya'da dahil olmak üzere Ron Ovası'nın İtalyanlarca işgali, Korsika, Tunus ve Cibuti'nin silahsızlandırılması konularında yaptığı teklifleri hemen daha başlangıçta reddetti. İtalyan işgalindeki Habeşistan'ın kapısı olan Cibuti şehrinin adını Siano, Alman muhtırasına göre hafif bir sesle söylemişti. Sert Ribbentrop bile Siano'nun yazdığına göre o gün görülmemiş derecede ılımlı ve durgundu. Barıştan yanaydı. Bizim kahraman Duce ise damadının yazdığına göre çok üzgündü. İkinci derecede bir rol oynadığını anlıyor. Aslında Duce barış saatinin yaklaşmasından korkuyor ve hayatının şu erişilmez hülyasını bir daha gerçekleştiremeyeceğini anlıyor. Savaş alanında bir zafer kazanmadan ölmek. Mussolini, Hitler'i Fransızlarla yapılacak ateşkes görüşmelerinde kendisiyle birlikte bulunmaya bile kandıramadı. Führer tarihsel bir yerde adını dostuna söylemedi. Kazanacağı büyük zaferi bu fırsat düşkünü adamla paylaşmak istemiyordu. Ama Fransa ile imzalayacağı ateşkes antlaşmasının Fransızlar İtalya ile aynı şekilde bir anlaşma imzalayıncaya kadar yürürlüğe girmeyeceğini Duce'ye vaat etti. Mussolini çok üzgün ve çok bozuk döndü Münih'ten. Ama Siano güncesinden anlaşıldığına göre bu sefer Hitler'in o güne kadar hiç görmediği ya da düşünmediği bir yanının etkisinde kaldı. Roma'ya döndüğü zaman şunu yazdı. Hitler'in bütün sözlerinden her şeyi bitirmek için çarçabuk hareket etmek istediği anlaşılıyor. Hitler kumar oynuyor şimdi. Büyük bir oyun çevirdi. Hiçbir şeyi tehlikeye sokmadan masadan kalkmak istiyor. Çekine çekine ve zekice konuşuyor. Bugün için bu kadar büyük bir zaferden sonra bunu yapmak gerçekten zor. Kendisine karşı aşırı bir nezaket göstermiş olmakla suçlandırılamam ama bugün ona gerçekten hayranım. Kompey'inde ikinci ateşkes antlaşmasının imzalanması. Haziran ayında ben de Alman ordusunun arkasından Paris'e gittim. Güzel başkent bu aylarda daha güzelleşirdi ama şimdi bir felaket çökmüştü üstüne. Pétain'in 2 gün önce istemiş olduğu ateşkes antlaşması koşullarını Hitler'in nerede bildireceği 19 Haziran'da belli oldu. Burası Alman İmparatorluğu'nun 11 Kasım 1918'de Fransa'ya ve müttefiklerine teslim olduğu yerdi. Compiègne ormanında küçük bir açıklık. Nazi başkomutanı intikamını burada alacaktı ve bu yer o sırada duyacağı tadı daha da artıracaktı. 20 Mayıs'ta yani büyük taarruza geçildiğinin 10. günü Alman tankları Abbeville vardığında düşünmüştü bunu. O gün Jodl defterine şunları yazmıştı. Führer barış anlaşması üzerinde çalışıyor. İlk görüşme Compiègne ormanında. 29 Haziran günü akşama doğru otomobile binerek ateşkes antlaşmasının imzalanacağı ormana gittim. Alman ordusu mühendisleri 1918 ateşkes antlaşmasının imzalandığı vagonun bulunduğu müzenin duvarlarını yıkıyorlardı. Mareşal Foch'a ait eski bir yataklı vagondu bu. Oradan ayrıldığım sırada otomatik matkaplarla çalışan mühendisler duvarı çoktan yıkmışlar, vagonu ormandaki açıklıkta 11 Kasım 1918'de sabah saat 5'te Foch'un Alman temsilcilerine ateşkes anlaşmasını imzalattığı yere götürüyorlardı. 21 Haziran günü öğleden sonra Compiègne ormanının bir kenarında durmuş Hitler'in son yıllarda görmeye alıştığım zaferlerinin en büyüğünü ve sonuncusunu seyrediyordum. Fransa'nın güzel günlerinden biriydi. Sımsıcak güneş, kocaman ağaçların, gürgenlerin, meşelerin, servilerin ve çamların aralarından süzülüyor. Küçük, çepçevre açıklığa giden ağaçlı yollara tatlı gölgeler serpiyordu. Hitler büyük bir Mercedes içinde geldi. Yanında Göring, Brauchitsch, Keitel, Reiter, Ribbentrop ve Hess vardı. Hepsi çeşitli üniformalar giymişlerdi. Almanya'nın o zamanki Feldmarşalı Göring, mareşallık asasıyla oynuyordu. 200 metre kadar geride otomobillerinden indiler. İndikleri yerde Alsace-Lorraine heykeli vardı. Hitler görmesin diye üzeri Alman savaş bayraklarıyla örtülmüştü. Heykelde 1918'deki müttefikleri temsil eden büyük bir kılıç, Hohenzollern Almanyası'nı temsil eden topal bir kartala batırılmıştı. Hitler heykele baktı ve yürüdü. Defterimden yüzünü gördüm. Sert, ciddi, intikam dolu. Yaylana yaylana yürüyüşünde muzaffer bir fatih, dünyaya meydan okuyan bir adam hali var. Başka bir şey daha. Bir çeşit tiksinti. Kaderin bu şekilde tam tersine dönmesinin verdiği iç sevinci. Kaderi tersine döndüren de kendisi. Ormandaki küçük açıklığa vardığı ve özel bayrağı da açıklığın ortasına çekildiği zaman yerden 1 metre kadar yükseklikteki büyük bir taşa takıldı gözleri. Defterime yazıyorum. Hitler arkasındakilerle birlikte taşa doğru gidiyor, çıkıyor ve üzerinde büyük harflerle Fransızca yazılmış olan şu yazıyı okuyor. 1918 Kasım'ının 11'inde Alman İmparatorluğu'nun canice gururu burada kırıldı. Esir etmeye çalıştığı hür insanlar onu burada yendiler. Hitler okuyor, Göring de okuyor, hepsi okuyor. Haziran güneşi altında ayakta sessizce duruyorlar. Hitler'in yüzündeki ifadeye bakıyorum. Benden yalnızca 50 metre uzakta. Dürbünle bakıyorum. Sanki önümde gibi. Bu yüzü hayatımın önemli zamanlarında kaç kere gördüm. Ama bugün tiksinti, öfke, kin, intikam ve zaferle dolu. Anıttan iniyor, bu jesti bile bir tiksinti şaheseri haline getirmeye çalışıyor. Başını çevirip bakıyor, kinli, kızgın, hemen hemen duyuyorsunuz bu kızgınlığını. Çünkü kocaman Prusya çizmesiyle o kahrolası yazıyı bir çırpıda silemiyor. Anıt 3 gün sonra Hitler'in emri üzerine bombayla havaya uçuruldu. Ormandaki açıklığa göz gezdiriyor ve şimdi gözü gözünüze gelince kininin derinliğini anlıyorsunuz. Ama bu bakışta bir zafer de var. İntikamcı zafere ulaşmış bir tiksinti. Birdenbire sanki yüzü duygularını tam olarak göstermiyormuş gibi vücudunu o anın havasına uyduruyor. Hemen ellerini kalçalarına götürüyor, omuzlarını büküyor, bacaklarını açıyor. Muazzam bir meydan okuma, bulunduğu yere karşı tiksinti, Alman İmparatorluğu'nun yıkıldığı günden beri 22 yıldır savaştığı davayı temsil eden bir jest. Bundan sonra Hitler'le yanındakiler ateşkes vagonuna girdiler. Hitler 1918'de Foch'un oturduğu koltuğa geçti. 5 dakika sonra Fransız heyeti geldi. Heyetin başında Sedan'daki 2. Ordu'nun komutanı General Charles Hatzinger vardı. Heyet bir amiral, bir hava generali ve bir de sivilden oluşmuştu. Heyetin sivil üyesi Fransa'nın eski Polonya elçisi Leon Noel'di. Noel şimdi de Alman ordularının yarattığı ikinci bir felaketin tanığı oluyordu. Hepsi de çok üzgündüler ama ciddiyetlerini bozmadılar. Fransa'nın övündüğü bu kutsal yerde böyle kötü bir duruma düşürüleceklerini bilmiyorlardı. Hitler'in önceden hesaplandığı gibi çok şaşırmışlardı. Halder o günün akşamı Brauchitsch'ten olup bitenleri dinledikten sonra defterine şunları yazmış. Şartların kendilerine 1918 görüşmelerinin yapıldığı yerde bildirileceği Fransızlara söylenmemişti. Bu hazırlık karşısında şaşırmışlar ve başlangıçta suratlarını asmak istemişler. Halder ya da Brauchitsch gibi kültürlü iki Almanın bile ciddi bir yüzle asık bir yüzü birbirine karıştırması belki de normaldir. Fransızların şaşkınlıktan donup kaldıkları hemen görülüyordu. Bununla birlikte o sıralarda verilen raporlara göre Fransızların Führer'in ileri sürdüğü koşulların sertliğini yumuşatmaya ve durumlarına yakışmayanları kaldırmaya çalıştıkları da ele geçen Nazi gizli belgeleri arasındaki resmi Alman tutanağından bugün artık iyice anlaşılıyor. Ama Fransızların yaptıkları bütün bu çabalar boşa çıkmıştı. Keitel ateşkes koşulları tasarısını Fransızlara okuduktan hemen sonra Hitler ile maiyeti yataklı vagondan çıkıp gittiler. Hitler görüşmelerin yönetilmesini OKV şefine bırakmış, hazırlamış olduğu koşulların bir noktasına bile dokunulmamasını kendisine söylemişti. Hatzinger koşulları okur okumaz bunların çok ağır ve acı Fransızların 1918'de Almanlara aynı yerde kabul ettirdikleri koşullardan da kötü olduğunu söyledi. Bundan başka Fransa'yı yenmemiş olan Alplerin ötesindeki başka bir ülke de Hatzinger İtalya'nın adını bile söylemeye tenezzül etmemişti. Buna benzer koşullar ileri sürdüğü takdirde Fransa hiçbir şekilde teslim olmayacaktı. Sonuna kadar dövüşecekti. Bu bakımdan Alman ateşkes antlaşmasına imza koyması kendisi için imkansızdı. O sırada görüşmeleri geçici olarak başkanlık eden OKV'nin 2 numaralı adamı Jodl, bu kadar umutsuzcasına yenilmiş olan bir düşmandan böyle bir meydan okuma beklemiyordu. Hatzinger'e söylediği sözlerin anlamını anlamadığını söyleyemezdi ama Führer'in koşullarını değiştirmek elinde değildi. Bütün yapabileceği şeyin açıklamalarda bulunmak ve karanlık noktaları aydınlatmaktan ileri gidemeyeceğini söyledi. Fransızlar ateşkes belgesini ya alacaklar ya da olduğu gibi bırakıp gideceklerdi. Almanlar Fransız heyetinin Bordeaux'daki hükümetinin açık onayı olmadan bir ateşkes antlaşması imzalamaya yetki almaksızın oraya geldiklerini öğrenince hayret ettiler. bir mühendislik mucizesi yaratarak ve belki de büyük bir talih eseri olarak savaşların sürdüğü hatlar arasından geçmek suretiyle eski yataklı vagonla bordo arasında hemen telefon konuşması sağladılar. Fransızlar ateşkes koşullarını bu telefondan yararlanarak hükümetlerine bildirdiler ve hükümetleriyle tartışabilirlerdi. Görüşmelere tercümanlık eden Doktor Schmidt'e ağaçların arasında konuşmayı kaydeden ordu muhabiri kulübesine giderek konuşmaları oradan dinlemesi emredilmişti. Ertesi gün Hatzinger ile General Weygand arasında geçen konuşmanın bir bölümünü dinlemek fırsatını buldum. Fransızların bozulmasında, teslim olmasında ve İngiltere ile aralarının açılmasında büyük sorumluluk payı bulunan Weygand'ın Alman isteklerinin çoğuna şiddetle itiraz ettiğini burada açıklamam gerekir. Almanların ağır koşullarından biri Fransa'da ve Fransa'ya ait topraklarda yaşayan bütün Nazi aleyhtarı Almanların Almanlara teslim edilmesiydi. Weygand bu hükmü Fransızların geleneksel iltica hakkına aykırı buluyordu. Bu itiraz ertesi gün küstah Keitel'e söylendiği zaman Keitel hükmün kaldırılmasına razı olmadı. Alman mültecileri dedi, en büyük savaş kışkırtıcılarıdır. Kendi uluslarına ihanet etmişlerdir. Ne olursa olsun Almanlara teslim edileceklerdi. Fransızlar kendilerine Frans Tirör işlemi yapılacağını, yani hemen kurşuna dizileceğini yazan başka bir maddeye ise itiraz etmediler. Bu madde İngiltere'de özgür bir Fransız kuvveti örgütlemeye başlayan De Gaulle'e karşıydı. Bu maddenin en ilkel savaş kurallarını bile bozduğunu hem Weygand hem de Keitel biliyordu. Bundan başka Fransızlar bütün savaş esirlerinin barış yapılıncaya kadar esir olarak kalmalarını öngören maddesine de itiraz etmediler. Weygand, İngiltere'nin 3 hafta içinde istila edileceğinden, bundan sonra da Fransız esirlerinin serbest bırakılacağından emindi. Ama Weygand bu maddeyi kabul etmekle 1,5 milyon Fransızı 5 yıl esir kamplarında kalmaya mahkum etmiş oluyordu. Ateşkes antlaşmasının en can alacak noktası Fransız donanmasının durumuydu. Fransızlar yenilmeye başladığı sırada Churchill, Fransız donanması İngiliz limanlarına doğru yola çıktığı takdirde Fransızların ayrı bir barış antlaşması yapmasını yasaklayan maddeden vazgeçeceğini Fransızlara bildirmişti. Hitler böyle bir durumun ortaya çıkmasını önlemeye karar vermişti. 18 Haziran'da Mussolini'ye söylediği gibi böyle bir hareket İngiltere'yi kuvvetlendirmiş olurdu. Bu tehlikeyi düşünerek yenilen düşmana bir tavizde ya da hiç olmazsa bir vaatte bulunmak istiyordu. Ateşkes antlaşmasına göre Fransız filosu seferber durumdan çıkarılacak, silahsızlandırılacak ve gemiler üstlerinde kalacaklardı. Buna karşılık da Alman hükümeti limanlarda Almanların nezareti altında bulundurulacak Fransız filosunu savaş sırasında kendi amaçları için kullanmayacağını Fransız hükümetine ciddi bir şekilde bildirir. Bundan başka barışın kurulması sırasında Fransız filosundan herhangi bir talepte bulunmak niyetinde olmadığını da ciddi bir açık olarak bildirir. Hitler'in bütün verdiği sözler gibi bu söz de elbette tutulmayacaktı. Son olarak Hitler, Fransız hükümetine güney ve güneydoğuda işgal edilmemiş bir bölge bırakıyordu. Fransızlar burada görünürde kendilerini istedikleri gibi yöneteceklerdi. Çok kurnazca bir buluştu bu. Böylelikle Fransa yalnız coğrafya ve yönetim bakımından ikiye bölünmüş olmakla kalmıyor, aynı zamanda sürgünde bir Fransız hükümetinin kurulması da imkansızlaşmış olmasa bile zorlaşıyor. Fransız politikacılarının hükümeti Bordo'dan kaldırıp Kuzey Afrika topraklarına götürmeleri önleniyordu. Bu plan aşağı yukarı başarıya ulaştı. Çünkü Fransızları eninde sonunda Almanlar değil, Fransız bozguncuları yani Petain, Weygand, Laval ve yardakçıları yenmişlerdi. Ayrıca Hitler, Bordo'daki Fransız hükümetinin başına geçenlerin Fransa'da demokrasi düşmanları olduğunu biliyor, Avrupa'da Nazi düzeninin kurulmasında kendisiyle işbirliği yapacaklarını umuyordu. Bununla birlikte Kampanya'daki ateşkes görüşmelerinin ikinci gününde de Fransız delegeleri tartışmaları sürdürdüler ve işi geciktirmeye çalıştılar. Gecikmenin nedenlerinden biri de Hatzinger'in Weygand'ın kendisine imza yetkisi değil bir emir verdiği üstünde direnmesiydi. Fransa'da hiç kimse sorumluluk almak istemiyordu. Sonunda Keitel akşamüstü saat 6.30'da bir ultimatum verdi. Fransızlar Almanların teklif ettikleri ateşkes koşullarını bir saat içinde ya kabul ya da reddedeceklerdi. Fransız hükümeti bu bir saatlik süre içinde teslim oldu. 22 Haziran 1940 günü akşamı saat 6.50'de Hatzinger ile Keitel ateşkes antlaşmasını imzaladılar. Antlaşma Fransız-İtalyan ateşkes antlaşması imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek ve bundan 6 saat sonra da çarpışmalar kesilecekti. Yataklı vagona konulan gizli mikrofonlardan son sahneyi dinledim. Fransız generali antlaşmayı imzalamadan önce titreyen bir sesle kendi hesabına bir iki söz söylemek istediğini bildirdi. O konuşurken ben de söylediklerini Fransızca olarak yazdım. Bu ateşkes koşullarını imzalamamı Fransız hükümetinin bana emretmiş olduğunu bildiriyorum. Müttefikler safında giriştiği mücadeleyi orduların kaderiyle bırakmak zorunda kalan Fransa, kendisine çok ağır koşulların kabul ettirildiğini görmektedir. Almanya'nın ilerideki görüşmelerde her iki büyük komşu ülkenin barış içinde birlikte yaşamalarını ve çalışmalarını sağlayacak bir anlayış göstereceğini Fransa'nın ummaya hakkı vardır. Görüşmeler, yani barış görüşmeleri hiçbir zaman yapılmadı. Ama az sonra işgal durumu sertleşince ve Petain rejimi üzerindeki baskı artınca Nazi Almanya'sının ne mal olduğu ortaya çıktı. Fransa, Petain, Weygand ve Laval'ın açıkça belirttikleri ve kabul ettikleri gibi Almanya'nın kölesi oldu. Delegeler ateşkes antlaşmasının imzalandığı vagondan çıkıp da otomobilleriyle uzaklaşırlarken hafif bir yağmur yağmaya başlamıştı. Yolun aşağılarında, ormanların içinde Almanlardan kaçanlar bitmez tükenmez kafileler halinde geçiyordu. Birçoğu yorgun ve bitkin, bir kısmı bisikletlere, bir kısmı at arabalarına binmişler. Daha talihli olanlar hurda kamyonların üstünde. Ormandaki açıklıktan çıkıyorum. Çılgınlar gibi bağırıp çağıran bir sürü Alman ordu mühendisi eski yataklı vagonu sürüklemeye başlamışlar. Nereye götürüyorsunuz diye soruyorum. Berlin'e diyorlar. Vagon 8 Haziran'da Berlin'e geldi. Gariptir ki aynı vagon savaşın sonuna doğru müttefiklerin Berlin bombardımanları sırasında havaya uçtu. Fransız-İtalyan ateşkes antlaşması da iki gün sonra Roma'da imzalandı. Mussolini, İtalyan askerlerinin o sırada girmiş oldukları yerleri aldı yalnızca. Yani birkaç yüz metre Fransız toprağı. Ayrıca Fransa ve Tunus'taki sınırlarından 75 kilometrelik askerileştirilmemiş bir bölge sağladı. Ateşkes antlaşması 24 Haziran günü akşamüstü saat 7.35'te imzalandı. Bundan 6 saat sonra da Fransa'da top sesleri kesildi. Birinci Dünya Savaşı'nda 4 yıl dayanan Fransa 6 hafta içinde savaş dışı olmuştu. Alman askerleri kutup kuşağının üstündeki Kuzey Cape'den Bordo'ya, Manş'tan Polonya'ya, Bug Nehri'ne kadar Avrupa'nın büyük bir bölümünde nöbet tutuyorlardı. Adolf Hitler kudretinin en yüksek noktasına çıkmıştı. Almanları tarihte ilk olarak gerçek bir ulusal devletin içinde birleştiren bu eski Avusturyalı aylak, Almanya'nın gelip geçmiş fatihlerinin en büyüğü olmuştu. Avrupa'nın her yanında hakimiyetini kurmasına engel olan bir tek inatçı adam ve kararlı bir ulus vardı. İnatçı adam Winston Churchill. Kararlı ulus da en kötü durumda bile yenilgiyi kabul etmeyen ve yenene karşı tek başına duran İngilizlerdi. Ellerinde doğru dürüst silahları bile yoktu. Ve üstünde yaşadıkları adada dünyanın o zamana kadar gördüğü en kudretli askeri mekanizma tarafından kuşatılmış bulunuyorlardı. İkinci cildin sonu, 29 Kasım 2010, sayfa 944.